Ayrım 24.
Nitekim 1980'li yılların başında sanayi kesimi banka kredilerinin %40'ını kullanmışken söz konusu oran 1989'da %17'ye kadar gerilemiştir. Bu arada uygulanan para, kredi ve borçlanma politikalarının doğal sorunu olarak bankaların aktif yapısı da değişmiş durumdadır. Bankaların aktifinde kredilerin payı azalırken devlet tahvili ve hazine bonolarının payı hızla artmıştır. Buraya kadarki açıklamalar, Türkiye'nin sanayileşme hedefinden giderek uzaklaşmakta olduğunu, verili uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmaya uyum sağlama hedefinin ön plana çıktığını ortaya koyuyor. Çelişik olarak, toplumsal artık büyürken sanayi yatırımları azalmıştır. Bu durum neoliberal ütopyanın ne kadar havada kaldığını da bir göstergesi sayılabilir. İç ticaret hadleri 1980 sonrasında daha çok tarım aleyhine döndürülüp bu kesimden kaynak transferi hızlandırıldığı, reel ücretler düşürülüp işçi sınıfı sömürü oranları yükseldiği halde büyüyen toplumsal artık sermaye kısır kesimlerin eline geçmektedir. Tarım sektörünün milli gelirden aldığı pay 1979'da %24.33'ten 1985'te %15.40'a gerilemiştir. 1980'de 100 kilogramlık gübre almak için 10,5 kilo buğday gerekirken 1988'de 100 kilogram gübre için 107,5 kilo buğday gerekiyordu. Ücret ve maaşlı kesimlerin, işçi ve memurların, milli gelirden aldıkları pay 1979'da %32.79 iken 1989'da %14.80'e düşmüştür. Buna karşılık kar, faiz, rant, sermaye gelirleri, elde edenlerin payı 1979'da %42.88'den 1989'da %70'lere yükselmiştir. Bu arada yabancı sermaye girişinde de görece bir artış söz konusudur. 12 Eylül sonrası dönemde kısa sürede ucuz işçi cenneti haline gelen Türkiye'ye yabancı sermayenin daha çok ilgi göstermesi doğaldır. 12 Eylül rejiminin 10 yılı dolarken Türkiye hem sanayileşme hedefinden uzaklaştı hem de dışa bağımlılığı daha da arttı. 1979'da 13.6 milyar dolar dış borçlar, 1989 sonunda 41 milyar dolara yükseldi. 1980-88 aralığında 30.3 milyar dolar dış borç ödendiği halde hala 40 milyar doların üstünde dış borç var. Ve bugün Türkiye dünyanın en büyük borçluları arasında yer alıyor. İç borçlarda 1979'da 321.4 milyar liradan 1989'da 45 trilyon 52 milyar Türk liraya yükseldi. Bu ölçüde iç ve dış borca batmış bir ekonomide yatırımlara kaynak bulmak artık olanaksızdır. Nitekim bütçeden yatırımlara ayrılan pay sadece %7'dir. Geri kalan cari harcamalara gitmektedir. Böylesi bir ortamda eğitim ve sağlık harcamalarının daha da budanması kaçınılmazdır. Artık siyasal iktidar sermayeye faiz ödemek için temel mallara zam yapmayı bir gelenek haline getirmiş durumda. DİE'nin 1987 araştırmasına göre Türkiye nüfusunun %40'ı 21.1 milyon kişi, yılda ortalama 355 dolarla yaşamak zorundaydı. Dışa açılma stratejisinin 10 yılı geride kalırken, sanayileşme hedeflerinden giderek uzaklaşan, dışa bağımlılığı daha da artmış, işsizliğin, yoksulluğun ve sefaletin giderek derinleştiği yüksek oranlı enflasyon, ülke geleceğini ipotek altına alma potansiyeline yükselmiş dış borçlar, daha çok bozulan gelir dağılımı ve giderek aşınan doğal çevre gibi temelli olumsuzlukların boy gösterdiği, uydulaşma sürecinde hızla yol alan bir Türkiye söz konusu. Ne ki bütün bunlara rağmen olumlu şeyler de var. Türkiye'nin dış itibarı hızla artıyor. Yaşasın dış itibar. 13. Bölüm. Paradigmanın iflası. Özgürce düşünmek, özgürce davranmak araştırmacının görevi değil temel niteliğidir. İsmail Beşikçi. Sömürgecilikle başlayan dönemde Batı ile Batılı olmayanlar arasındaki ilişkiler biçim değiştirse de özü hep aynı kaldı. Başlangıçta sömürgeciliğin yerleşmesi için askeri plandaki üstünlük önemli olmakla birlikte asıl belirleyici olan Batı düşüncesi, Batı bilimi ve teknolojisiydi. Claude Lévi-Strauss, 19. yüzyıl Avrupalısı buharlı makine ve birkaç başka teknik hüneriyle böbürlenip kendini dünyanın geri kalanından üstün görüyordu diye yazıyor. Descartes, düşünüyorum öyleyse varım. F. Bacon'da bilim iktidardır demişti. Dünyanın geri kalan bölgelerindeki halklar kendi doğalarından kaynaklanan bir geriliğe mahkum olduklarına, Avrupalıya göre aşağılık olduklarını inandırılmalarında söz konusu modern bilim belirleyici bir rol oynadı. Üstelik her tarihsel dönemde sömürgeciliğin bir aracı olan modern Batı bilimi kendini tarafsız ve evrensel olarak sunmayı da başardı. Böylece tarafsızlık ve evrensellik efsanesi Batı bilim ve teknolojisine karşı konulmaz bir güç kazandırdı. Her kim Batı düşüncesine, egemen Batı ideolojisine karşı çıkarsa, bilim düşmanı ve gerici damgasını yemekten kendini kurtaramazdı. Artık Avrupa merkezli, ırkçı, nüfus yayıcı Batı ideolojisi tüm dünyada egemen olabilirdi. Hristiyan misyonerlerin başlangıçtaki uygarlaştırma misyonu giderek kalkındırma misyonuna dönüştü. Sömürgeleştirmenin batıdaki adı uygarlaştırmaktı. Uygarlık götüremezlerdi ama var olan uygarlıkları ve uygarlıkların yaratıcılarını tarih sahnesinden silecek güce erişmişlerdi. İddia edildiğinin aksine aydınlık felsefesinden esinlenen fikirler yerli kültürlerin tahrip edilmesini meşrulaştırmıştır. Şimdilerde bilim ve teknoloji taşıyıcıları sömürgeciliğin başlangıcındaki misyonerin yerini almış durumda. Bu arada 1960'larda az gelişmiş ülkelere dağılan barış gönüllülerini de hatırlamamak olmaz. Bugün sadece Sahra'nın güneyindeki Kara Afrika'da 80 bin kalkınma uzmanı görev yapıyor ve bunlara yılda 4 milyar dolar ücret ödeniyor. Batı'nın rasyonalizmi ve bilimi bir kere egemen olunca yüz binlerce yıldan beri birikip gelen tüm bilgiler değersizleşti. Batı burjuvazisi egemen olabilmek için böyle bir yola başvuracaktı. Bir tek Batı bilimi vardı ifadesini diplomalı aydında buluyordu. Sömürge ve yarı sömürgelerdeki batıcı aydınlar, sömürgeciliğin ürünü olan yerliş birlikçi orta sınıflar kendi halklarını ve kendi geçmişlerini suçlama yarışında batılı efendilerini bile geride bıraktılar. Sömürge aydınlarının ve işbirlikçi sınıf ve grupların bir tavrını ideolojik bir yanılsama olarak görmek yanlıştır. Maddi, sınıfsal çıkarlar söz konusuydu. Bugün olduğu gibi her tarihsel dönemde sömürgecilik ve emperyalizmden çıkar sağlayan, varlıkları emperyalist sömürü ve bağımlılık ilişkilerine bağlı işbirlikçi sınıflar söz konusudur. Batı burjuva uygarlığının sömürgecilik ve emperyalizmin ideolojik bir aracı olan iktisat bilimi için de durum aynıdır. Egemen Batı ideolojisinin önemli yapıcı unsurlarından birini oluşturan iktisat kuramına dayalı politikalar, az gelişmiş ülkelerde büyük yıkımlara neden olduğu halde tartışmasız kabul görüyor ve üniversitelerde okutulmaya devam ediliyor. Bilimselliği ve evrenselliği eleştiri konusu olmasını engelliyor. Bir bilim ve bilimsellik çılgınlığı zihinsel alanı bütünüyle kuşatmış durumda. Yaşlı bir kadın yüzyılların mirasına ve kendi deneylerine dayanarak otlardan bir ilaç yaptığında bu koca karı ilacı olarak lanetleniyor. Kapitalist bir firma aynı otlardan aynı ilacı ürettiğinde ise bilimselliğin ürünü sayılıyor ve tartışmasız kabul görüyor. Yaşlı kadının ürettiği ilacın lanetlenmesi, çok uluslu şirketin ürettiği ilacın kabul görmesi elbette kadının yaşından kaynaklanmıyor. İlacı üreten bir genç kız olsaydı da durum değişmeyecekti. Zira kapitalist toplumda kapitalist üretim sürecine girmeyen, amacı kar elde etmek olmayan hiçbir şey makbul değildir. Modern bilimin bu arada iktisat biliminin ilgi alanı dışındadır. Para akımının bittiği yerde iktisadi analiz de son bulur. Kapitalist karlılık kategorisine girmeyen hiçbir şeyin üretilmesine bu yüzden iyi gözle bakılmaz. Tek tek insanların kendi ilaçlarını üretmeleri kapitalist ilaç pazarını daraltır, karlılığı olumsuz yönde etkiler. Sonuçta insanların ihtiyaç duydukları ilaçların kendileri tarafından üretilmesi bilim aracılığıyla yasaklanır. Mükayeseli üstünlüğü olmadığı gerekçesiyle birçok az gelişmiş ülkenin en önemli gereksinmeleri olan gıda maddelerini üretmelerinin, buğday, pirinç ve benzeri, neoliberal iktisat kuramına dayanılarak yasaklanması gibi. Kapitalist firmanın ürettiği ilaçlar bilimsellik damgasını taşıyorlar. Bilimsellikleri bir kere tescil edilince artık sattıkları her zehirde bir keramet bulunacaktır. İlacın verdiği şifa biliminden menkul. Benzer bir durum iktisat bilimi için de söz konusudur. Son analizde sömürgeciliği ve daha genel olarak da burjuva uygarlığını meşrulaştırmaya yarayan iktisat bilimi de evrensel sayılıyor. Zira modern batı bilimi evrenseldir. Her toplumda ve her tarihsel dönemde de geçerlidir. Batı'da, önce İngiltere'de, üretilen ve özel koşulların ürünü olan söz konusu bilim artık her yere ihraç edilebilirdi. Tanımı gereği bilimdir ve tabii evrenseldir. Bilim evrensel planda geçerli ise ona dayalı iktisat politikaları da evrensel geçerliliğe sahiptir. Buradaki mesaj çok açık. Siz İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar ve benzeri gibi yaparsanız, onların geçtikleri yollardan geçerseniz kalkınırsınız. Tarafsız ve evrensel bilimin yarattığı ideolojik şartlanma ve kölelik o kadar köklüdür ki kimse eskiden giderlerin nereye vardığını, o yılların şimdilerde açık olup olmadığını ve benzeri düşünme zahmetine bile katlanmaz. Değişik bünyelere aynı ilacı uygulamanın sonuçlarını düşünmeye yanaşmaz. Yaklaşık yarım yüzyıldan beri iktisat öğretisi giderek pozitif bir bilim olmaya yöneldi. Böylece fizik bilimlerine benzeyecek, her zaman, her yerde ve her koşulda geçerli olacaktı. Normatif bir bilim olmaktan uzaklaştığı ölçüde etkinliği ve saygınlığı daha da artacaktı. Aslında böylesi bir çaba anlamlı değildi ve bilimsellikle ilgili ideolojik bir yanılsamanın ürünüydü. Değişik sosyal formasyonlar için geçerli bir iktisat bilimi olanaklı mıdır? Sorun teorik düzeyde rafine modeller oluşturmak değil, farklı durumların ve koşulların ortaya çıkardığı toplumsal olguları açıklayabilme yeteneğine sahip olmaktır. Dolayısıyla iktisat bilimi normatif bir bilim olduğu için değil, tam tersine pozitif bir bilim olmaya yöneldiği için bilimsellikten uzaklaşır. IMF ve Dünya Bankası gibi Batı egemenliğinin araçları olan kuruluşlar, bağnaz bir dogmatizmle değişik az gelişmiş sosyal formasyonlara istisnasız aynı ekonomik politikaları önerdiklerinde, pozitif olma iddiasındaki bilime dayalı iktisat politikalarının neden olduğu üzücü olaylar ve yıkımlar herkesçe biliniyor. Sömürgecilik sürecinde bilimin tarafsızlığı ve evrenselliği önemli bir koz olarak kullanıldı. Sömürgecilik de kapitalizmin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Oysa sosyal bilimin geçerliliği görece bir geçerliliktir. Öte yandan bir bilim olarak ortaya çıkan iktisat kuramı Batı Burjuva kültürünün bir parçasıydı. Dolayısıyla hakim Batı Burjuva kültürü ne kadar evrenselse Burjuva iktisat kuramı da aynı ölçüde evrensel geçerliliğe sahip olabilirdi. Burjuva ideolojisinin bir parçasını oluşturan bu bilim tüm dünya üniversitelerinde okutuluyor. Zira asıl evrensellik iddiasında olan Burjuva uygarlığının kendisidir. Onun yapıcı unsurları da evrenseldir. Hakim Batı ideolojisinin bir parçası olan iktisat bilimi ve ona dayalı iktisat politikaları da evrenseldir. O halde herkes evrensele ait olmalı ve ona uyum sağlamalıdır. Onun egemen kıldığı modele boyun eğmelidir. Aksi halde çağ dışı kalır. Üstelik bilim ve uygarlık düşmanı sayılıp gericilikle suçlanmaktan da kendisini kurtaramaz. Evrensele, bilimsele ait olmanın koşulu kendisinden ve kendisine ait olan her şeyden uzaklaşmaktır. Kendisine ve geçmişine ait her şey geri, saçma, bilim dışı, kaba, kötü ve değersizdir. Kurtuluş Batı bilim ve teknolojisine sahip olmaktır. Bu amaçla kendi ayranını değil Coca-Cola içmeli, kendi tütününden yapılmış sigarayı değil Marlboro'yu tüttürmeli, saçını Batılıların ürettiği modaya göre kestirip onu şampuanıyla yıkamalı, kendi beslenme kültürünün ürünü olan yemekleri değil McDonald's hamburgeri yemeli, onun ürettiği televizyon dizilerini seyretmeli, kendisi de bir gün bir televizyon dizisi yaparsa Batı'dan gelene benzemeli. Aksi halde evrenselin dışını yitirmiş olur. Kendi müziğini dinlememek için bilimsel gerekçeler üretmeli. Pek para etmeyen kendi dilinden önce İngilizceyi öğrenmeli, onun geliştirdiği iktisat kuramını öğrenip ona uygun iktisat politikalar benimseyip serbest piyasa ekonomisi uygulamalı, dışa açılmalı, korumacılığı kaldırmalı, 150 yıldır egemen Batı ülkelerinin elinde bir sömürü aracı işlevi gören mükayesel üstünlükler teorisine uyum sağlamalı, kendi ülkesinde ve benzer durumdaki ülkelerdeki büyük yıkımlara ve facialara fazla değer ve önem vermemeli, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çocuğun kuyuya düşüşü ve kuyudan çıkarılışıyla buradan çocuğun akıbetine kayıtsız kaldığımız anlamı çıkarılmamalıdır. Halepçe katliamından daha fazla ilgilenmeli, sonuç olarak ne kadar kendine yabancılaşır, kimlik erozyonuna uğrar ve soysuzlaşırsa o denli çağdaş olur ve evrenselin bir parçası durumuna gelebilir. Sürekli kimlik erozyonuna uğrayan bir ulusal sosyal formasyon kendi yolunu bulup kendi ayakları üstünde durabilir. Toplumsal sürece egemen olabilir mi? Kendi özgünlüğünü ifade edemeyen bir toplum evrensel değerleri yakalayabilir ve ona katkıda bulunabilir mi? Şüphesiz böyle bir toplumun küçük bir kesiti Batı'ya benzeyebilir ve benzeyebiliyor ama bağımsız ve çağdaş olamaz. Çünkü kendisi hakkında düşünme ve geleceğini tasarlayabilme yeteneğine artık sahip değildir. Oysa sosyal bilimin evrenselliği ve teknolojinin tarafsızlığı da Batılılarca uydurulmuş bir efsaneydi. Bir kere bilim evrensel kültürle özdeş sayılınca, egemen yaklaşım öyledir, bir toplumun da bilimsel yolda olabilmesi için evrensel kültüre sahip çıkması gerekir. Evrensel denilen kültür de hakim Batı Burjuva kültürüdür. Kalkınma kavramı 1940'larda ortaya atıldı. Kavram yeni olmakla birlikte sömürgeciliğin başlangıcından beri geçerli zihniyeti ve benzer içerikleri çağrıştırıyordu. Kalkınmışlığın karşıtı kalkınmamışlıktı. Gelişmişler ve az gelişmişler vardı, az gelişmişler de gelişmişler gibi olmalıydı. Aslında söz konusu olan dinsizin Hristiyanlaştırılması, vahşinin uygarlaştırılması, Batılı olmayanın Batılılaştırılması problematiğinin yeni koşullardaki devamından başka bir şey değildi. Eskiden uygarlaşmak, Batılılaşmak isteyenler ve bunun olanaklılığına ve gerekliliğine inandırılmış olanlar, şimdilerde de kalkınacaklarına inandırılmış durumdadırlar. Bütün bu döneme egemen olan yaklaşım, ikincilerin ne olduğuna ve nasıl olmaları gerektiğine birincilerin, uygar, kalkınmış, ileri olanlar, karar veriyor olmasıdır. Üstelik bu durum 500 yıldır, 1492'den beri devam ediyor. Başlangıçta kurtuluş Hristiyanlaşmaktaydı, daha sonra modernleşmekte, Batılılaşmakta, şimdilerde de kalkınmadadır. Çağ atlama, çağı yakalama, 21. yüzyıla atlama ve bunun gibi yenileri üretilmeye devam ediliyor. Batılılar kendi dışındakileri her zaman geri olarak gördüler ve onları değişip kendilerine benzemeleri gerektiğine de inandırdılar veya inanmaya zorladılar. Fakat çelişik olan bir durumu da aşmaları gerekiyordu. Doğalarından kaynaklanan bir geriliğe mahkum olan bu halklar kendiliklerinden batılılaşmazlar, kalkınamazlar ve batılıya benzeyemezlerdi. O halde bu işi sömürgecilik, batıdan ihraç edilen mallar, sermaye, teknoloji, bilim, silahlar ve benzeri gerçekleştirebilirdi. Şimdilerde az gelişmiş ülkelerin işbirlikçi oligarşileri ve yozlaşmış yöneticileri yabancı sermayenin gelip ülkelerini kalkındıracağından hiç şüphe etmiyorlar. Ünlü İngiliz filozofu John Locke, orada, Amerika'da, geniş hareketli bir ülkenin kralı İngiltere'deki bir gündelikçi işçiden daha kötü evde oturur ve daha kötü giyinir diyor. Dikkat edilirse giyim ve barınak açısından Amerikalı kral İngiliz gündelikçiden daha kötü durumda. O halde kralın önce sıradan bir İngiliz gündelikçisi durumuna getirilmesi gerekiyor. Şimdilerde bunun adı kişi başına düşen GSMH'dir. Az gelişmiş ülkelerin insanları da ortalama bir Amerikalınınkine eşit GSMH düzeyine ulaşınca kalkınma gerçekleşecek. Nihai amacı üretim için üretim olan, değişim değerinin kullanım değerinin yerine geçtiği kapitalist üretim tarzı sürekli eşitsizlikler ve dengesizlikler üretip bunu derinleştirmek durumunda. Zira üretimin amacı ihtiyaçların tatmin edilmesi değil, kör bir produktivizmdir. Başka bir ifadeyle daha çok artı değer dolayısıyla kârdır. Az gelişmiş ülkeler GSMH'lerini artırarak gelişmişler gibi olacak. Tank, oyuncak ve gazoz üretimini 10 kat artıran bir ülke aynı oranda GSMH'ye sahip olur. Söz konusu kritere göre de kişi başına gelir aynı oranda artmış sayılır. Aritmetik ortalama. Söz konusu ülkenin böyle bir büyümeyi ne pahasına elde ettiği dikkate alınmaz. Bu anlamda milli gelir hesapları neyin üretildiği, ne pahasına üretildiği üretimin ekolojik ve sosyal maliyetiyle ilgili değildir. Oysa söz konusu GSMH artışı yenilenemez, doğal kaynakların tahribi ve gelecek kuşakların yaşamını tehlikeye atarak gerçekleştirilmiş olabilir. Sahip olduğu ormanları hızla kesip ihraç eden ve orman ürünleri üretimini ve ihracatını 50 kat artıran bir ülkenin kişi başına geliri de o oranda yükselir. Ormanlar kesilip bittikten sonra toprak erozyonu, çölleşme ve kuraklık ülkeyi sardığında ve ülke yaşanamaz hale geldiğinde söz konusu büyümenin ifade ettiği anlaşılsa da artık bir anlam ifade etmeyecektir. 30 milyon nüfusu bir ülkenin toplam nüfusu 15'er milyonluk iki metropolde toplandığında ki kapitalist süreç böyle bir eğilim içermektedir, kentin bir ucunda oturup diğer ucunda çalışan, her gün 100 kilometre yol kat eden ve işe gidip gelmek için 4 saatini harcayan ve çok sayıda ulaşım aracı kullanan kişi, kullandığı ulaşım araçları nedeniyle gelir yaratır ve bu gelirde GSMH'yi yükseltir. Bu arada çevre kirlenmesi, kazalar, gürültü vesaire de ortaya çıkar ama GSMH bakımından bunun önemi yoktur. Oysa aynı kişi orta büyüklükte bir kentte yaşasaydı, her gün 4 saatini yollarda harcamasaydı, işine yürüyerek gitseydi enerji israfı, çevre kirlenmesi, yorgunluk ve psikolojik sorunlardan uzak kalırdı. Ama GSMH ve kişi başına düşen ulusal gelir de aynı oranda düşük olurdu. Böylesi bir durumda zengin olmayı mı yoksa yoksul olmayı mı yeğlerdiniz? İktisat bilimi bu sorunlarla ilgili olmadığı için ekolojik hareketin haklı eleştirilerine maruz kalıyor. Ekolojik sınırlar dikkate alınmadığı zaman bile az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkeler gibi olabilmeleri olanaksızdır. Böylesi bir şey hiyerarşik kapitalist dünya sisteminin yapısına, mantığına ve işleyişine ters düşer. İkinci Dünya Savaşı sonrasının oldukça uzun genişleme, refah döneminde bile gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki zenginlik farkı hızla açıldı. 1980 sonrasında ise durum vahim bir hal aldı. Bugün 2 milyardan fazla insan, dünya nüfusunun %48'i, yaşayabilmek için dünya gelirinin %13'ünden azına sahip. Oysa 1950-1980 döneminde yüksek oranlı bir ekonomik büyüme söz konusuydu. 1980 sonrasında az gelişmişlerin durumu daha da kötüleşti. 40'tan fazla ülke 1990'da 1980 gelir düzeyinin de altına düştü. Oysa bugün 1950'dekinin 7 katı üretim düzeyine ulaşılmış durumda. Dünya Bankası rakamlarına göre söz konusu dönemde az gelişmiş ülkeler sanayileşmiş ülkelerden daha yüksek oranda GSMH artışı gerçekleştirdikleri halde kişi başına gelir artışı yılda ortalama 7 dolar, sanayileşmiş ülkelerde ise 270 dolar olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi büyümenin niteliği de önemlidir. Büyümenin niteliği dikkate alınmadığı durumda bile az gelişmiş ülkeler kişi başına yıllık 7 dolar artışla gelişmiş ülkeleri nasıl yakalayabilirler? Ne ki yukarıda verilen rakam da aritmetik ortalamadır. Zira aynı dönemde dünyanın en yoksul 500 milyonunun kişi başına geliri sadece 73 sent arttı. Sanayileşmiş ülkeler yılda %2.4, az gelişmiş ülkelerde %2.8 GSMH artışı sağladıklarında zenginlerin ortalama geliri kişi başına 11.430 dolardan 11.704 dolara yükselirken yoksulların kişi başına ortalama geliri 260'dan 267'ye yükselebiliyor. M.K. Common ve Corden'ın tahminlerine göre 200 yıl önce yoksullarla zenginler arasındaki zenginlik farkı 1:1.5 iken bu oran 1960'da 1:20'ye, 1980'de de 1:46'ya yükseldi. 1980 sonrasında farkın daha hızlı açıldığını söylemeye bile gerek yok. Yine Dünya Bankası rakamlarına göre en yoksul ülkeler 1978'de dünya gelirinin %5.6'sına sahipken bu oran 1984'te %4.56'ya gerilemiştir. Az gelişmiş ülkelerin gelişmişler gibi olabilmeleri ekolojik bakımdan da olanaksızdır. İktisat bilimi üretimin sınırsız büyüyebileceği postulasına dayanır. Ünlü Fransız iktisatçısı Jean-Baptiste Say, Cours d'économie politique pratique 1828-1830 adlı eserinde doğal zenginlikler tükenmezdirler. Ne çoğaltılabilirler ne de tükenirler. Bu yüzden ekonomi biliminin konusu değildirler diye yazıyordu. Condorcet de daha 1770'lerde insan düşüncesine kendi sınırlarına ne de doğanın engellerine takılmadan sürekli ilerleyecek diyordu. Geçerli yaklaşımda asıl amaç üretimin artması ve sosyal artığın büyümesidir. Onca övünülen ve hayranlık uyandıran burjuva uygarlığının başarısı aslında biyosferin 3 milyar yıldır biriktirdiği sermayenin aşırı israfı ile mümkün olmuştur. Bugün bu süreç hızla devam etmektedir. Ne ki teknikçi burjuva uygarlığının şımarıklığının ve aşırılıklarının bedeli sadece yoksullar tarafından ödenmekle kalmayacak, bir bütün olarak insanlığın, gezegenin geleceği tehdit altında bulunuyor. Zira amacı üretim ve anlamsız bir prodüktivizm olan ekolojik ve insani boyutu dikkate almayan neoliberal iktisat kuramınca da meşrulaştırılan bugünkü eğilimler ve süreçler hızla gezegeni yaşanmaz duruma getiriyor. Az gelişmiş denilen ülkelerde dünyanın ayrıcalıkları kadar üretip onlar kadar tüketmeye, onlar kadar yok edip onlar kadar kirletmeye kalkarlarsa durum ne olur? Dünyanın lanetlileri de ortalama bir Amerikalı kadar tüketmeye başlarlarsa nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturan ayrıcalıklar, sanayileşmiş ülkeler, dünya kaynaklarının yaklaşık %80'ini kullanıyorlar. 1987'de dünya nüfusunun 5'te 1'inden azını oluşturan 747 milyon kişi, OECD ülkeleri kişi başına 6573 kilo petrole eşit enerji tüketiyordu. Çok düşük gelirli ülkelerdeki 2 milyar 824 milyon insansa Hindistan ve Çin dahil sadece 297 kilogram petrole eşit enerji tüketebiliyorlardı. Ortalama bir Amerikalı bir Bangladeşli'den 440 kat, Etiyopyalı'dan 600 kat fazla enerji tüketiyor. 700 milyon insan yeterli beslenemez durumda. Bu insanların yeterli beslenebilmeleri için 40 milyon ton hububat yeterliyken, zengin ülkelerde hayvanları beslemek için her yıl 540 milyon ton hububat harcanıyor. Amerikalılar zayıflamak için her yıl 5 milyar dolar harcıyorlar. 1.9 milyar insan sağlığa uygun içme ve kullanma suyundan mahrum. 1988'de dünyada silahlanma amacıyla kişi başına 200 dolar harcandı. Eğer her çocuk için sadece 5 dolar harcansaydı, 14 milyon çocuğun sıradan bulaşıcı hastalıklardan ölmesi önlenebilecekti. Bugün dünyada okuma yazma bilmeyen 880 milyon insan var. Dünya insanlarının ezici çoğunluğu kapitalist gelişmenin ortaya çıkardığı yoksulluk ve sefaletle boğuşurken, çağdaş Romalılar refah içinde ve demokratik bir ortamda yaşıyorlarsa, aslında söz konusu sosyal formasyonlar gerçek anlamda demokratik toplumlar değil, liberal oligarşilerdir. Bu dünyanın lanetlileri refahlarına ortak olmadığı içindir. Dünya nüfusunun yaklaşık 1/4'ünü oluşturan yoksullar bugünkü üretim ve tüketim düzeyindeyken bile gezegen üzerinde yaşanamaz hale gelmiş durumda. Hızla bozulmaya da devam ediyor. Sera etkisi, ozon tabakasının zayıflaması, hayvan ve bitki ürünlerinin yok olması, denizlerin, göllerin, ırmakların ve içme sularının kirlenmesi, ormanların hızlı tahribi, yangınlar ve kesim yüzünden ve fosil yakıtların çıkardığı karbon gazlarının neden olduğu sera etkisi ve ısınma, asit yağmuru, nükleer tehlike ve nükleer kirlenme, suları giderek azalan büyük nehirler, Nil, Mississippi, Ganj, Sarı Irmak ve benzeri, sanayi artıklarının neden olduğu kirlilik, zehirli artıklar, aşırı kullanılan toprakların çoraklaşıp verimsizleşmesi, her yıl 6 milyon hektar verimli arazi çölleşiyor ve 11 milyon hektar orman yok oluyor, atmosferin ısınması, yaşam kalitesinin bozulması, yabancılaşmanın dayanılmaz sınırları zorlaması, aşağılanan azınlık kültürlerinin hızla tahrip edilmesi ve benzeri şimdiden insanlığın geleceğini tehdit ediyor.